Ayrım 13, Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Erich Maria Remarque, sayfa 164. İzin denen şey nedir? Öyle bir ara ki kendinden sonra gelen dönemleri büsbütün güçleştirmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Ayrılık acısı daha şimdiden kendini duyurmaya başladı. Annemin gözleri beni sessiz sedasız izleyip duruyor. Onun günleri saydığını bal gibi biliyorum. Her sabah daha üzgün. Bir gün daha eksildi. Çantamı görmeyeceği bir yere kaldırdı. Gideceğimi aklına getirmek istemiyor. Kara kara düşünmekte bir anlam yok. Kendimi toparlıyor ve ablamla birlikte biraz kemik almak için kasaba gidiyorum. Kemik öyle bir lüks madde ki kasabın önünde sabahtan kuyruk olup bekliyorlar. Bazıları kuyrukta yorgunluktan bayılıyor. Şansımız yokmuş. 3 saat sırada bekledikten sonra kemikler bitti, dağıldık. İyi ki tayınımı veriyorlar. Bu sayede hepimizin midesi biraz doğru dürüst yiyecek görüyor. Günler geçtikçe evin içine iyice hüzün çökmekte. Annemin gözlerindeki üzüntü derinleşiyor. 4 gün kaldı. Gidip Kemmerich'in anasını görmek artık farz oldu. Yazamayacağım. Hıçkırıklarla boğulan bir kadın. Beni sarsarak, madem o öldü sen neden hala yaşıyorsun diye haykıran, beni gözyaşlarına boğarak, ah sizler gibi bir damla çocukların oralarda ne işiniz var diye ağlayan, bir koltuğa çökerek onu gördün mü, yanında mıydın, nasıl öldü diye inleyen bu kadın. Ona oğlunun kalbinden vurularak hemen öldüğünü söylüyorum. Yalan söylüyorsun, ben biliyorum. Onun çok feci öldüğünü ben hissettim. Geceliğin sesini işittim. Onun çektiği acıyı duydum. Doğruyu söyle bana, bilmek istiyorum, bilmem gerek. Ben onun yanındaydım. Hemen öldü. Kadın yumuşak bir sesle bana yalvarıyor. Söyle bana, doğruyu söyle. Beni avutmak istediğini biliyorum ama görmüyor musun? Bana büsbütün işkence ediyorsun. Doğruyu söylersen daha kolay. Bilmemek beni mahvediyor. Söyle bana onun nasıl öldüğünü. Feci de olsa benim aklıma gelenlerden daha iyidir. Ona doğruyu hiçbir zaman söylemeyeceğim. Gerçeği ağzımdan alması için beni önce parça parça doğraması gerek. Neden hala vazgeçmiyor düşünmekten? Gerçeği bilse de bilmese de bir değil mi? Kemmerich dirilmeyecek ki. İnsan sayısız kimselerin öldüğünü gördükten sonra bir tek kişinin ölümü için bu derece ızdırap çekilmesini anlayamıyor. Biraz sabırsızlıkla o saat öldü diye tekrarlıyorum. Hiç acı çekmedi, yüzü çok sakindi. Kadın bir an sustu, sonra ağır ağır sordu. Doğruyu söylediğine yemin eder misin? Evet, bütün kutsal inançlarının üzerine. Hey ya Rabbim, benim için artık kutsal olan ne kaldı ki? O çeşit şeyler çabucak geçip gider. Evet, hemen öldü diye tekrarlıyorum. Yalan söylüyorsan sağa dönmemeye razı mısın? Hemen ölmediyse cepheden sağa dönmeyeyim. Neyin üstüne isterse yemin etmeye razıyım. Ama o başka yemin istemiyor. İnanmış gibi bir duruşu var. Yalnız hiç durmadan inleyerek ağlıyor. Oğlunun ölüşünü baştan aşağı anlatmamı istiyor. Çaresiz bir masal uydurdum. Onu anlatırken neredeyse kendim de inanıyordum. Vedalaşırken kadıncağız beni öptü ve oğlunun bir resmini verdi. Kemmerich sırtında asker elbisesiyle bir masaya yaslanmış duruyor. Arkasındaki perdeye bir orman manzarası çizilmiş ve masanın üzerinde bir bardak bira var. İznimin son akşamı, herkes susuyor. Erkenden yattım. Yastığımı alıp çektim, yüzümü içine gömdüm. Kim bilir bir daha böyle bir yatakta yatabilecek miyim? Geç vakit annem odama girdi, uyuduğumu sanıyor. Ben de uyuyormuş gibi yaptım. Konuşmak, baş başa oturmak çok güç. Sancılı olduğu belli, sancıdan kıvrandığı halde uzun zaman oturdu. Sonunda dayanamadım, yeni uyanmış gibi yaparak, ''Git artık yat anne'' diyorum, ''Üşüyeceksin burada.'' ''Sonra da uyurum.'' Doğruldum. ''Dosdoğru cepheye dönmüyorum anne, bir eğitim kampında 4 hafta kalacağım. Belki bir pazar gelebilirim.'' Cevap vermedi. Sonra usulca, ''Çok mu korkuyorsun?'' diye sordu. ''Hayır anne. Sana bir şey söylemek istiyorum. Fransa'daki kadınlardan kendini koru. Hayır gelmez onlardan.'' Ah anne, anneciğim, sen beni hala çocuk sanıyorsun. Neden başımı dizlerine koyup uyuyamıyorum artık? Böyle iradeli olmam, hep kendimi tutmam neden şart? Oysa içimden ağlamak geliyor. Beni avutmanı istiyorum. Yaşım çok mu büyük sanki? Kısa pantolonum hala gardıropta asılı değil mi? Aradan o kadar az vakit geçti ki neden bu kadar kayıtsız şartsız sona erdi çocukluğum? Elimden geldiği kadar serin kanlılıkla bizim bulunduğumuz yerde kadın filan yok anne diyorum. Cephede de kendine çok dikkat et, emi Paul. Ah anne, annem, seni kollarıma alsam ve birlikte ölsek olmaz mı? Ne mutsuz sefilleriz. Peki anne, dikkat ederim. Senin için her gün dua edeceğim Paul. Ah anne, anneciğim, gel seninle el ele yılların gerisine dönelim. Bu mutsuzluğun yükünden kurtulalım. Gene birlikte olduğumuz o zamana dönelim anne. Belki de pek o kadar tehlikeli olmayan bir iş bulabilirsin. Evet, belki mutfakta bir iş bulabilirim. Bu pek güç olmaz sanıyorum. Oraya gir öyleyse. Ötekiler bir şey demeye kalkarlarsa. Bana vız gelir anne. İçini çekti, yüzü karanlıkla soluk bir hayal. Haydi artık, yat uyu anne. Cevap vermiyor, kalkıp örtümü onun omzuna verdim. Koluma yaslanıyor, sancı içinde. Onu odasına götürdüm, baş ucunda biraz oturdum. Sen de ben dönmeden iyi olmalısın anne. Evet yavrum, elbette. Hem sonra bana öte biri gönderme anne. Bizim orada yiyeceğimiz bol. Size burada her şey gerekli. Yatağında nasıl da zavallı görünüyor. O ki beni dünyada her şeyden çok sever. Dışarı çıkacağım zaman çabuk çabuk, sana iki tane iç donu yaptım dedi. Katıksız yün, iyi ısıtırlar. Çantana koymayı sakın unutma. Ah annem, senin bunlar için nasıl saatlerce yol yürüdüğünü, kuyruklarda beklediğini, ne kadar yüz suyu döktüğünü bilmez miyim sanki? Ah anne, anneciğim, ben senden nasıl ayrılırım? Senden başka kimim var? Birbirimize söyleyeceklerimiz öyle çok ki hepsini söyleyebilmemizin yolu yok. Allah rahatlık versin anne. Allah rahatlık versin oğlum. Odanın içi karanlık. Annemin nefesini ve saatin tıkırtısını duyuyorum. Dışarıda esen rüzgar kestane yapraklarını hışırdatıyor. Hole çıkınca çantam ayağıma takıldı. Çantam hazır bekliyor çünkü yarın sabah erkenden yola çıkmam gerek. Dişlerimi yastığıma geçirdim. Yatağımın demirlerini sıkıyorum. Keşke hiç gelmeseymişim. Cephedeyken çok zaman umutsuz ve kayıtsız olabiliyordum. Bir daha dünyada öyle olamam artık. Oradayken yalnızca asker olup çıkmıştım. Oysa şimdi kendim ve annem için bir ızdırap kaynağından ibaretim. Hiçbir şeyle avuntu yok. Hiçbir şeyin sonu yok. Keşke hiç izin vermeselermiş. Sekizinci bölüm. Bozkırlardaki bu karargahı eskiden biliyorum. Himmelstoss'un Caden'i adam etmeye çalıştığı yer işte burasıydı. Ama artık çevremde hemen hiç tanıdık yok ve orduda olağan olduğu üzere her şey değişmiş. Günleri makineleşmiş gibi geçiriyorum. Akşamları er kulübüne gidiyorum, buraya gazeteler geliyor ama ben gazete filan okumuyorum. Bir piyano var, onu çalıyorum. Kulüpte iki kız hizmet görüyorlar, bir tanesi çok genç. Kampın etrafı yüksek bir dikenli tel örgüyle çevrili. Kulüpten geç vakit dönersek izin kağıdı göstermek gerekiyor. Ama nöbetçilerle arası iyi olanlar izin kağıdı olmadan da geçebiliyorlar. Ilgın ağaçlarının arasında her gün eğitim görüyoruz. Başka bir şey ummaya alıştıktan sonra pek zor değil. Koşuyoruz, kendimizi yere atıyoruz. Soludukça nefesimiz yerdeki otları ve funda çiçeklerini dalgalandırıyor. Bu kadar yakından bakılınca yerdeki ince kumun sayısız tanelerinin laboratuvarda yapılmışçasına düzgün olduğu görülüyor. İnsanın içinden nedense parmaklarını bu kumlara daldırmak geliyor. Ama en güzeli ılgın fidanlıkları, renkleri her an değişiyor. Bir bakıyorsunuz kökleri bembeyaz ve yaprakları ipek gibi açık yeşil. Bir daha baktığınız zaman hepsi yanar döner bir uçuk mavi renk almış oluyor. Güneşin önünden bir bulut geçtiği zaman korunun bazı yerleri simsiyah kesiliyor. Bu siyahlık bir hayalet gibi loş kütüklerin arasından geçerek bozkırlara çıkıyor ve sonra uzaklaşıp kayboluyor. Sonra gene ılgınlar sonbaharın sarı ve kızıla boyadığı yapraklarıyla bembeyaz direklerin üzerine çekilmiş panayır bayraklarını andırıyor. Bu yumuşak ışıkların ve saydam gölgelerin oyununa çok zaman öyle kendimi kaptırıyorum ki neredeyse verilen komutları duymayacağım. İnsan yaratılışı görüp sevmeyi yalnızken öğreniyor. Burada arkadaşım yok, aramıyorum da. Burada herkes birbirini çok az tanıdığı için akşamları azıcık şakalaşıp poker oynamaktan ve uyuklamaktan fazla bir şey yaptığımız yok. Bizim kampın yanında Rus esirlerinin bulunduğu kamp var. İki kampın arasında tel örgü yükseliyor ama buna rağmen esirlerin bizim yana geçtiği çok oluyor. Çekingen, ürkek bir halleri var. Oysa çoğu sakallı sakallı, iri yarı adamlar. Azar yiyip sinmiş Saint Bernard köpeklerini andırıyorlar. Bizim kampın etrafında dolanıp çöp kutularımızı karıştırıyorlar. Neler bulduklarını düşünebiliyorum. Bizim yemeklerimiz az ve kötü. 6 parçaya bölünmüş sade suda haşlanmış şalgam, yıkanmamış havuç, kökü küflü patates gibi şeyler lüks sayılıyor. En lüks yemeğimiz sulu pirinç çorbası. Bu çorbanın içine küçük kırıntılar halinde sığır derisi koyuyorlar. Ama öylesine incecik kıyıyorlar ki bulabilene aşk olsun. Verilen her şeyi nedenli kötü olursa olsun yiyoruz. Birimizden birisi hastalanıp da yemeğini bitiremezse onun yerine bitirmek için bir sürü adam dört gözle bekliyor. İşte esirlerin yağma ettiği şeyler bunlar. Pis kokulu tenekelerin içinden bulabildiklerini iştahla çıkarıyor ve gömleklerinin altına sokup götürüyorlar. Bu can düşmanlarımızı böyle yakından görmek doğrusu çok tuhaf. Yüzleri insanı düşündürüyor. Dürüst köylü yüzleri bunlar. Alınları geniş, burunları basık, ağızları yayvan, elleri iri, saçları gür. Bu adamların çift sürmesi, ekim biçmesi, harman dövmesi, elma toplaması gerek şu anda. Bunlar da bizim köylülerimiz gibi iyi kalpli, dürüst kimselere benziyorlar. Onların duruşları, yiyecek bir şeyler dilenmeleri insanın içini sızlatıyor. Hepsi de bitikler çünkü, ancak açlıktan ölmeyecek kadar gıda bulabiliyorlar. Biz bile çoktandır yeterince yiyecek bulamıyoruz. Esirlerin hemen hepsi dizanterili. Gömleklerinin arkasında kan lekeleri görünüyor. Sırtları omuzları iki büklüm olmuş, dizleri tutmuyor. Başları önlerine düşmüş, ellerini uzatarak bildikleri birkaç kelimelik Almanca ile dileniyorlar. İnsana ateş dolu sobaları ve sıcacık ev odalarını hatırlatan o derin, yumuşak, o güzel sesleriyle dileniyorlar. Bazen bizlerden birinin onları tekmeleyerek devirdiği oluyor ama böyleleri az. Çoğumuz onlara hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece onlar orada değilmiş gibi davranıyoruz. Bazen pek yalvardıkları zaman benim de kafam kızıyor, o zaman içimden bir tekme savurmak geliyor. İnsana öyle bakmasalar, insan gözü denilen bir çift küçük noktada bazen ne derin acılar birikebiliyor. Bazı akşamlar bizim yana değiş tokuş yapmaya geliyorlar. Neleri varsa verip ekmek alıyorlar. Çizmeleri varsa iyi. Çünkü bizim postalların çok kötü olmasına karşın onlarınkiler çok iyi. Süet gibi yumuşacık derileri. Bizim aramızdaki köylüler köylerinden gelen yiyecekleri verip bu çizmeleri alabiliyorlar. Bir çift çizmenin bedeli 2-3 tayın ya da bir tayınla bir tane domuz sucuğu. Ama Rus esirlerinin çoğu varlarını yoklarını çoktan ellerinden çıkarmışlar. Şimdi sırtlarında yalnızca paçavralar var. Mermi parçalarından ve bakır bileziklerden yaptıkları küçük oyma ve süslerle ekmek değişmeye çalışıyorlar. Ama o kadar emek verip ter dökerek yapmış oldukları bu şeyler fazla bir şey getirmiyor ki. Bizim köylüler pazarlıkta iyice kurnaz ve amansızdır. Bir parça ekmek ya da sucuğu zavallı Rus'un burnunun dibine uzatıp çekişmeye başlıyorlar. Öyle ki Rus'un ağzının suları akmaya, rengi solup gözleri büyümeye başlıyor ve az sonra canını isteseler verecek duruma geliyor. Bizim köylü bu kez elde ettiği ganimeti büyük bir ciddiyetle sarıp kaldırıyor ve cebindeki kocaman çakısını çıkararak kalın bir dilim ekmekle sucuk kesiyor. Yaptığı karlı alışverişin şerefine kendi kendini ödüllendirmek ister gibi önce karnını doyuruyor. Onların bu davranışını görünce insanın tepesi atıyor. O kalın kafalarına bir tekme indirmek istiyorum. O derece cimri ki bu adamlar, birbirimizi ne kadar az anlıyoruz. Beni çoğu zaman Rusların başına nöbetçi bırakıyorlar. Loşluk içinde onların karaltılarının hasta leylekler gibi, koskoca kuşlar gibi dolaşıp durduğunu görüyorum. Tel örgüye yanaşıp yüzlerini yaslıyorlar. Parmakları örgülerin arasında kancalanıyor. Çoğu zaman birçoğu yan yana duruyorlar ve bozkırlardan, ormandan gelen rüzgarı nefes nefes içlerine sindiriyorlar. Çok az konuşuyorlar, o zaman da ancak birkaç kelime. Birbirlerine karşı çok daha yakın, çok daha kardeşçe davranıyorlar. Biz öyle değiliz gibi geliyor bana. Ama belki de buna sebep onların kendi mutsuzluklarını bizden daha çok duymalarıdır. Gerçi bu esirler için artık savaş bitmiş sayılır. Ama dizanterili yaşamak da hayat değil ki. Esirlerin başındaki nöbetçiler onların önceleri daha canlı, daha hayat dolu olduklarını söylüyorlar. Aralarında her yerde olağan olduğu üzere entrikalar baş gösterir, işin ucu yumruğa hatta bıçağa kadar dayanırmış. Ama şimdi zavallılar iyice durgun, kayıtsız ve ilgisiz bir duruma düşmüşler. Tel örgüye gelip yaslanıyorlar. Bazen içlerinden biri gidiyor ama bir başkası hemen onun yerini alıyor. Çoğunun sesi soluğu çıkmıyor. Arada sırada içlerinden biri sigara izmariti dileniyor. Karanlıklarını görüyorum. Rüzgarda sakalları dalgalanıyor. Onlarla ilgili olarak birer esir olduklarından başka hiçbir şey bilmiyorum. Beni üzen de bu. Kendi halinde suçsuz birer yaşam sürmüşler. Onlar hakkında biraz daha bir şeyler bilsem, isimlerini, nasıl yaşadıklarını, neler umduklarını, üzerlerindeki yükleri bilsem, duyguların belki bir hedef buldukları için sevgi ve kaynaşma biçimine girebilir. Oysa şimdi onlarda yalnızca insan ızdırabını, hayatın korkunç ve insanların taş yürekliliğini görüyorum. Bir tek buyruk bu sessiz karaltıları bizim düşmanlarımız yapmış. Gene tek bir buyruk onları dostlarımız haline getirebilir. Bir masa başında hiçbirimizin tanımadığı bazı adamlar bir kağıt imzalıyorlar ve sonra önceden dünyanın en büyük suç saydığı ve en şiddetli o cezalandırdığı suç bizim en yüksek amacımız haline giriyor ve bu yıllar yılı böyle sürüyor. Ama bu çocuk yüzlü, havari sakallı, sessiz adamlara bakarken kağıt üstündeki buyruklar insana vız geliyor. Düşman mı? Bu adamların bize ne düşmanlığı var? Herhangi bir er, subay, acemi yerler için çok daha büyük bir düşmandır. Ve herhangi bir öğretmen, öğrenciler için gene daha büyük bir düşmandır. Gel gelelim esirler şu anda serbest kalsalar biz onları hemen ateş ederiz. Onlar da bize. Korkuyorum. Bu biçim düşüncelere daha fazla yer vermeyi göze alamıyorum. Uçurum bunun sonu. Ama bu düşünceleri yitirmeyeceğim de. İçime saklayıp savaşın sonuna dek saklayacağım. Yüreğim hızla çarpıyor. Siperlerde bulabildiğim amaç en büyük, daha doğrusu tek amaç bu. Bütün insanca duygular yok olduktan sonra yaşamak ancak bu sayede mümkün olacak. Böylece bu çirkin, bu korkunç yıllar da boşuna geçmiş sayılmayacak. Sigaralarımı çıkardım, hepsini ikiye bölerek Ruslara dağıttım. Birer reveransla beni selamladıktan sonra sigaraları yakıyorlar. Şimdi her yüzde kırmızı birer ışık noktası var. Bu ışık noktaları içime bir avuntu veriyor. Onları karanlık köy evlerinin pencerelerinde yanan ve içeride huzur dolu odalar olduğunu belli eden ışıklara benzetiyorum. Günler geçiyor. Sisli bir sabah Rus esirlerinden birini daha gömdük. Zaten hemen her gün bir tanesi ölüyor gibi bir şey. Cenazelerde nöbetçi olarak ben bulunuyorum. Esirler koro halinde birkaç sesli ilahiler söylüyorlar. Sesleri insan sesine değil de bozkırların ötesinden gelen ork namelerine benziyor. Cenaze töreni çarçabuk olup bitiyor. Akşam üzeri esirler gene tel örgüye çıkıp yaslanıyorlar ve ılgınlardan gelen bir rüzgar yüzlerini okşuyor. Yıldızlar buz gibi. Zamanla birkaç tanesinin biraz Almanca konuştuğunu öğrendim. İçlerinde bir çalgıcı var. Bir zamanlar Berlin'de keman çalarmış. Benim piyano bildiğimi öğrenince içeriden kemanını çıkarıp çalmaya başladı. Ötekiler sırtlarını tel örgüye yaslayıp yere oturdular. Kemancı ayakta kemanını çalıyor. Yüzündeki anlam kemancıların gözlerini yumdukları zaman yüzlerini kaplayan ifadenin tıpkısı. Bazen kemanının uyumuna kapılıp sallanarak karşıdan bana gülümsüyor. Daha çok halk havaları çaldı. Öbürleri de türküler söylediler. Sanki yerin dibinde şarkı söyleyen karanlık tepelerden meydana gelmiş bir ülke var ve türküler bu ülkeden dışarı vuruyor. Kemanın sesi ise duru ve yalnız, bu tepelerin üzerinde duran narin bir kızı andırıyor. Sonra sesler kesiliyor ve keman bir başına çalmaya devam ediyor. Kemana sokulmak gerek, kapalı bir odada çalınsa daha iyi olurdu. Burada insanın içine bir hüzün veriyor. Uzun bir izne gidip gelmiş olduğum için pazar günü izinli çıkamıyorum. Cepheye dönmeden önce son pazar günü babamla ablam beni görmeye geldiler. Bütün gün er kulübünde oturduk, başka gidecek yer yok ki. Kampta da kalmak istemiyoruz. Öğleye doğru bozkırlarda bir yürüyüşe çıktık. Saatler işkence gibi geliyor. Ne konuşacağımızı bilemediğimiz için annemin hastalığından söz açıyoruz. Kanser olduğu artık kesinleşmiş de annem hastaneye yatmış bile. Yakında ameliyat olacakmış. Doktorlar onun kurtulacağını umuyorlarmış ama kanserin iyileştiğini duyan yok ki. Nerede yatıyor annem diye soruyorum. Babam Louisa Hastanesi'nde diyor. Kaçıncı sınıf? Üçüncü. Ameliyatın kaç paraya çıkacağını öğreninceye kadar beklemek gerek. Zaten üçüncüye yatmayı annen kendisi istedi. Odada yapayalnız kalmam dedi. Hem daha ucuz. Demek bir sürü insanla bir odada yatıyor. Doğru dürüst uyuyabilse bari. Babam doğru der gibi başını sallıyor. Yüzü çökmüş, kırışmış. Annem oldum olası hastalıklı bir kadındır. Gerçi gerekmedikçe hastaneye girmiş değildir ama ne de olsa bakımı çok paraya patlar. Babam hayatını buna harcadı dense yeri var. Şimdi de ameliyatın kaça çıkacağını bilsem diye söyleniyor. Sormadın mı? Doğrudan doğruya soramazsın ki, doğru olmaz. Sonra belki operatör ters anlar. Nasılsa annenin ameliyat olması şart. İçimden acı acı evet diye düşünüyorum. Bizim gibi hali vakti yerinde olmayan kimselerin durumu böyledir. Bir şeyin fiyatını daha önceden çekindikleri için kaygıdan mahvolurlar. Oysa ötekiler, parası bol olanlar, her işte ilk önce fiyat konusunda anlaşırlar. Doktorlar da onların sormasını hiç ters anlamazlar. Babam sonradan pansumanlarda öyle masraflıdır ki diyor. Sigorta falan yok mu? Annen çoktandır hasta olduğu için hakkımız kalmadı. Paran var mı bari baba? Babam başını sallıyor. Yok ama fazla mesai yaparım. Biliyorum, gece yarısına kadar masa başında kağıt kesecek, bantlayacak, yapıştıracak. Akşam saat 8'de yiyecek karnelerine karşılık aldıkları o sefil sübrüntünün birkaç kırıntısını yiyecek, baş ağrısı için biraz ilaç yutacak ve saat 12'ye kadar gene çalışacak. Babama biraz derdini unutturmak için general ve binbaşılar üstüne birkaç kışla hikayesi, birkaç asker fıkrası anlattım. Sonra onları istasyona kadar geçirdim. Annemin benim için yaptığı bir kavanoz reçelle bir kese kağıdı dolusu patates mücverini elime verdiler. Sonra trene binip gittiler. Ben de kampa döndüm. Akşamleyin birkaç mücverin üzerine reçel sürüp yedim ama içim istemiyor. Esir Ruslara dağıtmaya karar verdim. Sonra birden düşündüm ki bunları bana annem kendi eliyle yaptı. Ocak başında bunları pişirirken herhalde sancıdan kıvranıyordu. Kese kağıdını gene çantama koydum ve Ruslara sadece iki tane mücver götürdüm. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 178.